Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, önem veren, bilgimizi önemseyen, bize kulak veren can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Efendim, 2019'un 51. programında Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la ailede huzur arayışlarında huzuru aramaya gayret ediyoruz. Geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konumuz çok önemli. Boşanma sorunları ve çözüm yolları. İki diyelim buna. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden @erkamradyo ya da @munirarıkan tweet adreslerinden ulaşabilirsiniz. Özellikle sizden hani genelde eleştiri, beğeni, dua, tavsiye, teklif bekliyoruz. Ama bu programda 2019'un son iki programı, 2020'de hangi konuları işlememizi istiyorsanız önerilerinizi de yazabilirsiniz. Şeref duyarız, mutlu oluruz, dua ederiz. Siz de hayra vesile olursunuz. Mendelle ala hayrin kefailuhu, mendelle ala şerrin kefailuhu sırrınca. Kim ki bir hayra vesile olursa onu yapan gibidir. Hani burada stüdyoda nefes tüketmeden o nefesi tükettiğinin sevabına da ortak olursunuz. Bizi de ihya edersiniz efendim. Konu başlıklarını bekliyoruz. Aziz dostlarım, geçen hafta çalışma hayatı ve ekonomik ilişkinin boşanma etkisini konuşmuştuk. Son madde, 8. madde olarak. 9'dan devam edelim. Radyolarını yeni açan, bu programı geçen hafta kaçıran dostlarımız için birinci yarısında demografik sorunların evliliği boşanmaya doğru götürdüğü, eğer yaşadığı ille alakalı, doğduğu yerle alakalı, bulunduğu ille alakalı, sahip olduğu etnik kökenle alakalı, eğitim durumuyla alakalı, çalışma şartlarıyla, çalışma durumu ve çocuk sahibi olup olmamayla ilgili fikir ayrılıkları varsa, beğenme, beğenmeme, bu fikir ayrılıkları boşanmaya kadar gidiyor demiştik, gidebiliyor demiştik. Evlilik öncesi yaşanan olaylar, buradaki sorunlar, özellikle evlilik öncesinde adayların toz pembe görüp gerçek yüzlerini görmemesi ya da göstermemesinden dolayı evlendikten sonra ilk ortaya çıkan gerçekle yüzleştiklerinde olay boşanmayla sonuçlanıyor demiştik. Evlilik sürecinde yaşanan sorunlar, törenler, kız erkek taraflarının birbirine karşı olumsuz negatif tavırları, adaletsizlikler, empati yoksunluğunun boşanmayla sonuçlanabileceğini söylemiştik. 4 numarada düğünde yaşanan gelinin kıyafeti, törenin yeri, takıları, takıların paylaşımı, düğün şekliyle alakalı en büyük, en temel 4 sorunun boşanmayla sonuçlanabildiğini söylemiştik. 5 numarada düğünden hemen sonra, o gün, o gece, bir gün sonra, o hafta yaşanacak sorunların, bir aldatmanın ortaya çıkması ya da eşlerin artık birbiriyle geçinemeyeceklerini fark etmesi durumunda olayın boşanmayla sonuçlanabileceğini, görev ve sorumlulukların 6. numarada bilinmemesi durumunda, bilinmemezlikten gelinmesi durumunda, birine fazla yük yüklenmesi durumunda adaletsizliğin boşanmaya sebebiyet vereceğini söylemiştik. 7 numarada duygusal ilişkinin boşanmaya etkisinden bahsederek eşlerin, özellikle hanımefendilerin duygusal ihtiyaçlarının konuşarak, daha fazla onlara değer vererek tatmin edilmesi gerektiğini, onlara bu konuda gerçekten vakit ayrılması gerektiğini önermiştik. Ve 8 ve son numarada geçen haftanın son maddesinde çalışma hayatıyla alakalı kazançların, birikimlerin bir ekonomik ilişkiye dönüşmesi esnasında nasıl harcandığıyla alakalı kararların boşanmayla sonuçlanabileceğini söylemiştik. 9. maddeden devam edelim bu hafta. Aziz dostlarım, çok büyük, çok temel boşanma sebeplerinden bir tanesi yaşam tarzı ve kültürel ilişkinin sonuçları. Yani özellikle yozlaşma dediğimiz, toplumsal erozyon dediğimiz, mahalle baskısının üzerimizden kalkmasıyla zembereğinden boşalmış bir saat gibi zıvanadan çıkmış olmamızın etkisi mi dersiniz artık bilemiyorum. Yaşam tarzı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asırlar öncesinden bize yaptığı uyarının hakikat olduğu, gerçek olduğu konusunu bize ispat etmiş durumda. O da şu, yani ahir zamanda Yahudiler, Hristiyanlar ne yapsa taklit edeceğimiz, hatta onlar bir keler, bir kertenkele deliğine girmişseler bile bizim de kafayı oraya sokacağımız. Şimdi bakıyorsunuz, çok böyle muhafazakar dediğimiz ailelerde bile ailenin üyeleri bambaşka bir yaşam tarzının kılık kıyafetiyle alakalı, tavrıyla alakalı. Yani mesela bizde israfla alakalı bir şey olmaması lazım değil mi? İslam toplumunda israfın zirvesine çıkıldığını görebiliyorsunuz. Düğünlerinde ya ayıptır şimdi içki vermezsek olmaz diye içki ikram edilebildiğini görüyorsunuz. Ya da kızlar erkekle kalkılıp dans edildiğini, oynandığını görebiliyorsunuz. Kıyafetlerin inanılmaz bir şekilde dejenere olduğunu, paramparça kıyafetlerin giyildiğini, yamalı her tarafı dikişli, hani yama olsa, İslamca bir yama olsa giyemeyecek türdeki insanların batıdan geldi diye her tarafı paramparça bir kıyafeti moda diye severek giydiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla yani biz göçebe bir toplumuz Türkler. Orta Asya'dan buraya şehirleşmemiz çok uzun yıllar sonra olmuştur Orta Asya'dan çıkışımız itibarıyla. Bu dönem içerisinde o göçebe kültüründen şehirleşmeye gelirken işte üç kuşak, dedesi, oğlu ve torunu, bir konak ve 100 yıl yaşamadığımız için oradaki ilişkileri standarize edemediğimizden dolayı bir, çok özür diliyorum bu kelimeyi sevmedim bir kelime ama başka ifade etme şansım yok aziz dostlarım, lütfen beni affediniz. Bir sonradan görmeliğin etkisi olsa gerek. Bu yaşam tarzının, bu kültürel ilişki yozlaşmasının insanları boşanmaya doğru götürdüğünü görüyoruz. Hocam öneriniz ne diyebilirsiniz? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla muhafazakar çevrede beyefendiler ilk önce öyle başladı bu olay 25-30 yıl önce. Kafelerden çıkmamaya başladılar. Tavlalar, bilardolar, kağıt oyunları, nargileler, sohbetler, uzun saatleri alan muhabbetler ve bir müddet evde bekledi eşlerimiz, çocuklarımız. Baktılar baba yok. Onlar dışarıya çıkmaya başladılar. Şu anda hem beylerle ilgili kafeler dolu hem de çocuklarla ilgili, kızlarla ilgili, erkeklerle ilgili kafeler full dolu. Her ilde hemen hemen gittim. Artık özel kafelerle ilgili sokakların, caddelerin açıldığını görüyorum. En son geçen Erzurum'da gördüm öyle bir üniversiteye doğru çıkarken. Hani gençlerin olduğu yerde başka ne olabilir ki gibi. Artık bunu o kadar kanıksadık, içselleştirdik ki tuhaf bile gelmiyor bize. Amfide ders veren hoca öğrenci bulamıyor. Kahvede çay veren, kahve veren garson işe yetişemiyor. O tarzda geldi yani olay. Yaşam tarzıyla alakalı hani ne kadar muhteşem bir şeydir. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Mevlana Hazretleri'nin ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Şimdi ya da bir psikoloğa görün diyorlar. Yani bir problem var demektir çünkü olduğun gibi görünemiyorsan. Var olan imajımızı biz göstermek istediğimiz, satmak istediğimiz imaja dönüştürüp o şekliyle deklar ettiğimizde bir problem ortaya çıkıyor. Adaletle, empatiyle, birbirimizi aldatmadan hangi yaşam tarzının mensubu, müntesibi olduğumuzu idrak ederek bir orta yolu bulmak mümkün olabilir. Konuşulabilir bu. Anlaşılabilir. Ama bu sonradan görmeliğin, belli bir paraya kavuştuktan sonraki çılgınlığın Allah Resulü de hani bundan çok korkmuş, ümmetinin parayla buluşmasından, çok paraya kavuşup tamah etmesinden, böyle bir riskten o da bahsetmiş o mübarek. Dolayısıyla hani bununla alakalı gerçekten elimde bir reçete yok. Sadece yapabildiğimiz kadarıyla yapabilenler için yaşam tarzımızı İslami çerçeve içerisinde, izani, vicdani çerçeve içerisinde, yani gösterişi olmuyorsa, israfı olmuyorsa, haram işlenmiyorsa, geleneğin, örfün öngördüğü şekliyle ufak tefek kültürel şeylerde bir problem yoktur. Bu bir ziyaret olabilir, tören olabilir, şölen olabilir, festival olabilir. Şu anda İstanbul'da çok güzel yapılıyor. İşte Kars günleri, yok Elazığ günleri, yok Diyarbakır günleri, Edirne günleri gibi. Gaziantep günleri vardı geçen. Dolayısıyla hani bu bir yaşam tarzı değişikliği değil ama çok sevdiğim, böyle ilk kim yaptı bu lafı bilmiyorum ama 28 Şubat döneminde özellikle bir parti mensupları için çok konuşulmuştu bu. Çok söylenmişti bir eleştiri olarak. O zaman bilmiyorum, ucu bize dokunduğu için mi? Yani öyle bir müteahhitliğimiz yok da, öyle bir şeyimiz de hiç olmadı. Ama en azından bulunduğumuz cami itibariyle ucu bize dokunuyor diye mi? Biraz rencide olduk yani o laftan. Ama tespit sosyolojik bir realite haline geldi. Mücahitlikten müteahhitliğe dönen kardeşler gibi. Mesela ilk eleştirilen şey mahallelerdeki o komşuluk ilişkisiyle, o safiyane yıllar boyu süren o komşuluk bağını kesip sitelerde çok ultra lüks dubleksten triplekse dönen önü yüzme havuzlu villalarda bir getto hayatına dönen bir şey oldu. Kültürel yozlaşma oldu ilk eleştirilen şey. Gittiği yerlere gitmemeye başlama, ait olduğu, müntesibi olduğu vakıflara, derneklere gerektiği kadar önem vermemeye başlama gibi bir yozlaşmanın etkisi. Dolayısıyla oradaki o vakit ayırma, kendini öbür türe, öbür camiaya ait görme ikilemi aile içerisinde mutsuzluğa, çünkü bu sefer de ona çok değer vermeye başladı. Eşini oralara götürememeye başladı. Eski yaşadığı hayatı ailece yaşamamaya başladı. Bu da evde bir boşanmaya doğru giden bir sorunun başlamasına yol açmış oldu. Aziz dostlarım, şöyle genel bir tarama yaptım. Acaba son dönemde en çok karşılaşılan boşanma sebepleri nelerdir diye. Mesela bunda ekonomik sorunlar en başta geliyormuş. Ne kadar acı bir şey ama en başta bu geliyormuş. Yani bana çok tuhaf gelen şey bu konuyla alakalı. Zaten Rabbimizin kendi uhdesine aldığı rızıkla alakalı insanların bunu bir soruna dönüştürmesi, tatminsiz olması, sabırsız olması, tevekkül özelliğini kaybediyor olması, biraz mütevazi bir hayat sürmeyi sürünme olarak görmesi, bilmiyorum yani bir hurmayla bir günü geçiren sahabenin yaşantısından bugün niye bu kadar az çeşit var, 5-10 çeşitle kaldık diye hava atan, caka atan ya da fırça atan insanların olduğu sofralar tabii ki ekonomik sorun haline getirir bu bakış açısı. Nedir ekonomik sorun? Yani bir insan hangi durumunu ekonomik bir sorun olarak ortaya koyar? Ya inanın can dostlarım, aile koştuğunda öyle olaylar duyuyorum ki yani yürek yaralayan ama bir sabır abidesi. Yani bir şöyle bir şey duyuyorum mesela, eşinin ilk ekonomik sorun yaşadığında eşini terk eden hanımefendiler, ilk beyefendi ekonomik problem yaşadığında kızını hemen alan kayınvalide, kayınpederler ya da kızım bugün senin yardımcı olacağın gün, tabii ki eşine yardımcı olacaksın, sıkıntısıyla dertleneceksin diyen kayınvalideler, kayınpederler de gördüm aile koçluğunda. Üzeri eski vita kutuları vardı ya aziz dostlarım. Çinko falan değildir. Çinko bir maliyet yani. Kenarları tahta, üzeri çinko, evde eşine olan hürmetinden dolayı sabırla oturan insanlar da gördüm. Çok böyle ultra lüks bir semtteki evi bunun bir odası eksik diye beğenmeyen çiftler de gördüm. Dolayısıyla hakkaniyetli bir şekilde şunu sormamız lazım kendimize. Ekonomik sorun ne gerçekten? Afrika'daki kardeşlerimizi gördükten sonra Suriye'nin halini, Filistin'in halini, Myanmar'ın halini gördükten sonra, Afganlı kardeşlerimizin halini gördükten sonra, Irak'ı, Bosna'yı daha çok değil 15-20 yıl önce gören bir şehadetimizden sonra acaba gerçekten ekonomik sorun ne? Bir yatırımımızın boşa çıkması mı? Doların yükselmesi mi? Ekonominin bizim gösterdiğimiz ya da düşündüğümüz seviyede olmaması mı? Ya da hayat pahalılığı mı? Acaba lüks tüketimimizin bunda hiçbir rolü yok mu? Biz tam masum muyuz? Suç hep baştakilerde mi? Başkalarında mı? Gerçekten aile huzurunda ekonomik sorunun nasıl ailenin huzurunu bozabileceğiyle alakalı düşünülmesi lazım aziz dostlarım. Hele hele bunun en başta yaşanan sorunlardan, boşanma sebeplerinden biri olarak görülmesini çok daha dikkatli bir şekilde tartmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam, Bunu nasıl anlamazsınız? Hani ekonomik sorunlar şu anda almış başını gidiyor diye. Kadim medeniyetimizi, yakın tarihimizi okuduğumuzda gerçekten bir kıyafetle hayatını idame ettiren sahabe-i kiramın hayatını okuduğumuzda, vefat ettiğinde üzerine örtülen, sarılmayan bile, sarılamıyor çünkü. Bir tarafını örtseniz kafa açıkta kalıyor, ayağı örtseniz. Kafayı örtseniz bu sefer ayak açıkta kalıyor. Kefeni bile bulunmayan sahabelerin yaşadığı, yani ayağını ve başını örtecek kadar kefen bezini bile bulamayan o muhteşem insanların hayatlarını düşündüğümüz zaman ekonomik sorun ne can dostlarım? Ot yiyerek, ağaç kabuğu kaynatarak büyük bir zafer kazanan, Çanakkale'yi kazanan ecdadımızın çok değil, daha kemikleri daha toz olmadı 100 yıl öncesinde bu olayları yaşayan topraklarda, şehit kanıyla sulanan şu topraklarda yaşayan, aynı havayı soluyan ama o ruhaniyeti yaşamayan bizler için sorun elbette ki manevi sorun. Doymamazlık var çünkü. Tatminsizlik var çünkü. Bir kıyafet yetmiyor, bir kıyafet daha çünkü. Moda var çünkü. Daha üst modelini alma arzusu var çünkü. O araba yetmiyor. Yeni otomatik viteslisinin çok daha üst bir modeli çıktı. Çünkü o ev uygun değil. Çünkü öbür tanıdığımız ahbabımız, arkadaşımız bilmem ne sitesinde oturuyor. Çünkü oraya taşımamız lazım çünkü. Filanca orada tatile gidiyor. Falanca burada çocuğunu okutuyor. Fiş mekanca şöyle bir tek taş yüzük almış. Can dostlarım, herhalde bunlar sorun olarak kabul edildiğinde gözümüzü topraktan başka bir şey doyurmayacak. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Eşlerin sosyokültürel yapı farklılıkları. Buna biraz değindim elimden geldiğince. Biraz daha denkliğe, aile yapısı itibarıyla. Şimdi aile koşulunda gördüğüm bir şey var. Bir kusur, yine görme kusuru, aşk bir görme kusuru. Beyefendi ya da damat adayımız aşık olduğu zaman filanca aileden, falanca camiadan falan bunlara önem vermiyor. Çünkü erkekler genelde güzelliğe bakarak bir karar veriyor. Hanımlar biraz daha mantıksal. Hani bununla, bu adayla evliliğimi idame ettirebilir miyim? Bu bana iyi bir koca olabilir mi? Çocuklarımın babası olabilir mi? Bununla bir ömür geçer mi gibi. Ama erkek için hani çok güzelse aşık oluyor zaten. O aşkla başlıyor şey. Aşk da bir, tekrar ediyorum, görme kusuru. Diğer olayları göremediği, üstünü kapattığı için mutsuzlukla sonuçlanabiliyor. Önerim, ve bu görme kusuru içerisinde genellikle erkekler şöyle bir zehaba kapılıyorlar. Hocam, sonuçta kayınpederle, kayınvalideyle evlenmiyoruz ki, kızıyla evleniyoruz. Dolayısıyla iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Ailesine saygı duymama da gerek yok. Kayınpederin elini öpmeme de gerek yok. Annesiyle iyi geçirmeme de gerek yok. Benim onlarla hiç eyvallahım yok. Bu iddialı laflar evliliği daha ilk başta bir elma kurdu gibi kemiren, en sonunda da içten içe çürüten, sonuçta da boşanmaya götüren bir sebebe dönüşüyor. Eğer bu sözüme güvenirseniz aziz dostlarım. Dolayısıyla birazcık bizim sosyokültürel yapımıza, ailesinin sosyokültürel yapısına, iki ailelerin sosyokültürel uyumuna bakarak bir karar vermek, ailelerin içinde olduğu bir karar vermek, hayat inanç hocamı anmamak mümkün mü? Burada 200 yıllık tecrübeyi kullanmak, benim annemle babamın 50 artı 50 100 yıllık tecrübesiyle, eşimin anne babasının 50 artı 50 100 yıllık tecrübesiyle, artı 100 artı 100 200 yıllık tecrübeyle kuruldu benim yuvam, bundan daha sağlam bir şey olabilir mi diyor ya, aynen o şekilde bu sosyokültürel yapı farklılıklarını değerlendiren, hani eskiler derdi oğlum bize göre değil o kız, eskiler bunu çok kullanırlardı, yani işte o bize göre ki kısım o sosyokültürel yapı, daha sonra uyumsuzluğa yol açabilir. Böyle bir kaygı, böyle bir ihtimal, risk var en azından. Ha, bütün alakasız sosyokültürel yapı, birisi Müslüman, biri Hristiyan. Hanımefendi daha sonra Müslüman bile olmuş ve muhteşem bir şekilde hayat sürmüş. Böyle evlilikler yok mu? Var. Ama bunu göz önünde bulundurarak bütün kardeşlerimize gidin bir gayrimüslimle evlenin, bir Hristiyanla evlenin, bir Yahudi'yle diyemeyiz yani. Böyle bir tavsiye şeyimiz yok. Küfüvetle denkliği öneriyoruz aziz dostlarım. En sık karşılaşılan sebeplerden bir tanesinin 3 numarada, bu TÜİK'in de yanında bir raporda da bu ele alındı, cinsel sorunlar olduğu görülmüş. Burada İslami anlamda bunun bir ihtiyaç olduğunu, en azından bununla alakalı birkaç tane kitap okumanın gerekliliğini, çocuklarımız akıl bali olup da evliliğe doğru gittikleri dönemde en azından ailede okuma mekanlarında bu tarz kitapların bulundurulmasıyla, hani babalar genelde tavsiye edemezler, al oğlum bunu oku. Anneler daha çok kızlarla alakalı önerebilirler. En azından İslami çerçeve içerisinde bir cinsel hayatın nasıl olacağıyla alakalı, bunun haramlara ve helalleriyle alakalı bilgi sahibi olmak, bu sorunlarla karşılaştığımızda çözümünü çok daha kolay hale getirecek. Aile koştuğunda çok sık rastladığım sorunların başında hanımefendilerin cinsel soğukluk denilen bir rahatsızlık var. Bu ayrı bir şey. Bu bir hastalık. Yani zaten terapistler, psikiyatristler ilaçla ve telkinle, psikoterapiyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Belli tedavileri, terapileri var ama olmayan türü de var bunun, tedavi olmayan. Hanımefendi evli ama eşiyle hiç birlikte olamıyor. Böyle ağır sorunları yaşayan evli çiftlerde biliyorum. Bunu kastetmiyorum ama genellikle bana gelen sorunların içerisinde mutlaka hemen hemen bir kere de buna değinilen şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hanımefendiler bu konuda biraz soğuklar, isteksizler, arzusuzlar. Beyefendinin yaşadığı çevre itibarıyla da onun bu tarz bir birlikteliğe ihtiyacı var. Açlığı var. Zaten onlarda sükun bulalım diye, hani eşlerimizin yaratılış gayesini Rabbim ayet-i kerimede öyle açıklıyor. Dolayısıyla o sükunet sağlanamadığı durumlarda hep böyle bir problem. Bunun gündeme getirilmesi, bunun konuşulması. Orada da bunun boşanmayla sonuçlanmaması için, ya böyle bir şey için, böyle bir keyif için insan boşanır mı? Bu mu önemli olan şey? Şu yaşadığımız şeylere bak gibi bir tarzda değil de bunun da bir ihtiyaç olduğu, İslami anlamda adaletle çözülmesi gereken bir sorun olduğunun eşlerin farkına vardığı durumlarda sorun daha hızlı çözülüyor. Çok önemli 4. maddede iletişim bozukluğu. Bir iletişimci olarak bunu sıklıkla işliyorum. Aile seminerlerinde, terapilerimde, aile koçluğunda. Hani bir işimde iletişim, eşim zaten benim iletişim eşim. Yani iletişebildiğim, ona iletebildiğim, itiş kakış yapmadığım bir eş oluyor o bana. İletişimle alakalı ne olursunuz kurbanınız olayım, bol bol kitap okuyun aziz dostlarım. Konusunda aile olan, içinde aile olan, eşlerin birbiriyle iletişimi önemseyen, bununla alakalı güzel tavsiyelerde bulunan çok güzel üstadların inanılmaz güzel kitapları var. Özellikle kadın fıtratını ve erkek fıtratını anlamayla, onların iletişim kalıplarını anlamayla alakalı çok hoş güzel kitaplar var. Lütfen o kitaplara sahip çıkın. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programındayız. 2019'un 51. programında size geçen haftadan kaldığımız kadarıyla boşanma sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını anlatmaya gayret ediyorum. Bu açıdan aziz dostlarım, bu iletişim bozukluğunun boşanma sebebi olmamasıyla alakalı, iletişimimizi en güzel hale, en nazik hale, en kibar hale nasıl getirebileceğimizle alakalı sözlük çalışması yaparak, Türkçenin daha güzel kelimelerini iletişimimize katarak, olumlu kelimeleri daha fazla konuşarak, birbirimizi anlamaya çalışarak bu iletişimi çözebiliriz diye düşünüyorum. Hanımların anlatmak istediğiyle erkeklerin anladığı arasında büyük bir fark olduğunu da biliyorum. Fıtratları farklı olduğu için. Hani kültürümüzde insanlar konuşa konuşa diye söylenmiş. Dolayısıyla biraz daha fazla konuştuğumuz, iletişimde olduğumuz, küsmediğimiz, bunu yaparken de bunu bir görev bilinciyle, bir sorumluluk bilinciyle yaptığımız bir iletişim tarzı bizi o boşanmaya doğru götürmeyecektir. Biraz daha olayları çözmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. İletişim 2019'un içerisinde birkaç defa değindiğim özel bir konu. Tekrar detaylarına girmeyeceğim. Ama hani önce kelimeler bozuluyor. Kelimeleri güzelleştiren, cümlesi içerisinde olumsuz anlamlar değil, daha fazla ümit var, çözüm odaklı, olumlu manalarla konuşan, anlamaya çalışan, empati gerçekleştiren ve gerçekten eşine kendi evlendirdiği damadına yolladığı kızına damadın nasıl davranmasını isterse öyle davranan insanların iletişim bozukluğu değil, iletişim huzuru yaşadığını ve boşanma değil, mutlulukla evliliğin devam ettiğini de görüyorum. En önemli boşanma sebeplerinden bir tanesi eşlerin birinin ihaneti. Maalesef ama maalesef basında her gün çıkan o çirkef haberler toplumdaki yozlaşmayı ortaya çıkartıyor. Önceden Amerikan filmlerinde bile bunu yakıştıramazdık. Yani böyle bir şey nasıl olur? Önce onlar bunu içselleştirmemizi sağladı. Olabilir fikrine bizi ikna etti. Senaryoda bile olsa olabilir, oluyormuş demek ki falan. Sonra bilinçaltı bunu olumlu olarak algıladı. Daha sonra Amerikalılar filmi değiştirdi, senaryoyu. Canım nasıl olur ki, zaten bu normal bir haldir. Tabii ki olacaktır gibi bu ihanetin, bu aldatmanın. Daha sonra bu 10 yılda bir oldu aziz dostlarım. Hani 80'lerde farklıydı, 90'larda farklı, 2000'lerde farklı. En son geldiği noktada eğer bir ihanet içerisinde yakalanmışsa beyefendi, ona efendi de denmez de erkek, kadına şöyle diyor: ya bu bir aşk değil, sevgi değil, içerisinde şey yok, sadece cinsel bir olay zaten, bu bir aldatma değil, dolayısıyla bunu üsteleme. Şimdi senaryolarla bozdular bu milletin kafasını, filmlerdeki o ahlaksız sahnelerle alıştıra ve gördüğümüz şeyler, beynin böyle bir algısı vardır, gördüğüyle hissettiği, hayal ettiği, rüyasında gördüğü, okuduğu, yaşadığı şeyler arasında ayırt yapamaz bir müddet sonra. Hocam öyle şey olur mu? Tabii ki ayırt edebilir. İsterseniz deneyin aziz dostlarım. Eğer topluluk önünde konuşma fobiniz varsa aynanın karşısına geçin. Kendinizi çok büyük bir kalabalığın önünde konuşuyormuşçasına, kimin karşısında konuşamıyorsanız onun karşısında konuşuyormuş gibi kendinizi o şekliyle görün. Geçen sevgili kardeşim Abdullah'la bir VR toplantısındaydık. Özellikle milli saraylarla alakalı çok özel VR çözümleri olan kardeşim, sevgili Abdullah Ergün'le beraberdik. Ona şunu söyledim: yani gelecekte çözümlerinizden bir tanesi de şu olmalı. VR gözlükleri gözümüze taktığımızda karşımızda gerçekten hangi hedef kitle varsa, mesela şirketteyiz ve yönetim kurulunda konuşamıyorsak, VR gözlük bana yönetim kurulu üyelerini karşımda o masada gösterecek. Ben onların karşısında gibi kendimi göreceğim ve onları görüyormuşçasına anlatmaya başlayacağım. Bir müddet sonra bunu 1, 2, 3, 5 yaptığınızda beyin, çünkü kendini öyle algıladı ya, yönetim kurulu odasındaydı, toplantıdaydı, masada karşıda yönetim kurulu başkanı vardı. O asabını bozan satış pazarlama direktörü sağ tarafta oturuyordu, İK direktörü sol tarafta, finans direktörü hemen yanı başındaydı ya gibi. O sanal gözlüklerle bunu realize etmişçesine konuşması, gözlükleri çıkarttıktan sonra da yarın katılacağı yönetim kurulu toplantısında çok büyük bir özgüvenle konuşmasını sağlıyor. Dolayısıyla beyin, nereden geldik buraya? Tekrar ediyorum aziz dostlarım. Bir olayı rüyada mı gördü? Bilgisayarda oyun mu oynadı? Televizyonda mı izledi? Hayalinde mi canlandırdı? Gerçekten yaşadı mı arasında bir müddet sonra? Çünkü sanal bir hazneye atıyor bunu. Databanka atıyor bunu beyinde. Sanal bir ortamda artık her şey. Oradan hangisini çekip hangisini ne zaman kullanacağıyla alakalı büyük bir kaotik bir ortam aynı zamanda orası. Dolayısıyla çocuklarımız bilgisayar oyunu oynadığında bu bilgisayar oyunları çok vurdulu kırdılıysa okulda da işte şikayetlerin artması bundan dolayı. Yani elimden gelse 7 yıldan beri ben de oynamayan bir kardeşiniz olarak kesinlikle ve kesinlikle bilgisayar oyunlarını hem zaman israfı hem de nesil israfı olarak, beyin israfı olarak, duygu israfı olarak kesinlikle bütün samimiyetimle söylüyorum, yasaklarım. Çünkü orada bir kişiyi öldürdüğünüzde bir müddet sonra öldürmek kolay geliyor size. Babacığım her zaman anlatır, evladım der, üstadlarımız Elmalılı Hamdi Yazır hocam mesela. Boşanma hukukunu anlatırken, bakın hemen benim ağzımdan boşanma hukuku ile çıktı değil mi? Hayır, babacığım şöyle söyler. Ailelerin ayrılma hukukunu anlatırken B nokta O nokta Ş'yi anlatıyorum. Dolayısıyla boşanmayı anlatıyorum. Yani onu hani boş ol, boş ol diye, hani boşanır şeyi ağızlara alışmasın diye, o boşu söylemesinler diye B nokta O nokta Ş diye anlatırmış o büyük üstad. Şimdi çocuklarımız hadi gel evcilik oynayalım, evlenelim sonra da boşanalım diye bunu böyle bir ağızlarına sakız etmiş durumdalar. Neden? Çünkü bilgisayar oyunları artı televizyon senaryoları, film senaryoları bunu yaşamışçasına bizi o ortama götürdü. Televizyonda sonuçta gözümüze takmasak sanal bir ortam, VR gözlüğü olmasa da o ortamın içindeymiş gibi bir müddet sonra onu içselleştiriyoruz. Dolayısıyla burada eşlerin birbirini aldatması ve ihanetin ailelerde çoğalmasında medyanın, görsel medyanın, özellikle görüntülü medyanın, televizyonların, bilgisayarların, sosyal medyanın, melanetin fütursuzca, üstelik de korumacılıkla bunu yapanların alkışlanarak yapmayanların taciz edildiği, ya siz de nesiniz böyle diye onların alaya alındığı bir döneme doğru giriyor dünya. Çok tehlikeli bir dönem bu. Hatırlayın, Lut kavmi, Lut aleyhisselama sen de çok temiz oldun artık, yani seni öldüreceğiz, buradan atacağız diye taciz ediyorlardı. Onun yanına gelen misafirleri, ya bunlar da çok artık şey, hep böyle oluyor zaten İslam tarihine baktığımızda, kadim gelenekte. O halde hani çözümü de konuşacak olursak, zihnimizden bile bunu geçirmemek, aklımızın ucuna bile gelmesine izin vermemek, o bağlılığı, o aidiyeti kuvvetlendiren, ne olur yani söylesek sürekli birbirimizi çok sevdiğimizi, eşimizi çok sevdiğimizi, onunla gurur duyduğumuzu söyledikçe çünkü o bağ biraz daha artar, kuvvetlenir. Söylemeyince zayıflayan bağda kopuş çok daha kolay olur. Dolayısıyla birbirimizde hatırımızı çoğaltacak ameller, davranışlar eşimizin gönlüne girmemizi ve o gönülde kalmamızı sağlar aziz dostlarım. Buna da inşallah dikkat edelim. Aziz dostlarım, yine çok gördüğümüz boşanma sebeplerinden bir tanesi, her gün hemen hemen radyoda, televizyonda, gazetede aile içi şiddet. Bu şiddeti ayrı bir maddede ele alacağım. Yani çok büyük bir insanlık suçu. Üstadlarımız bize anlatırken şöyle anlatırdı aile hayatını, çocuklarımızla ilgili ve eşlerimizle alakalı. Mesela eşimize bir şey yaptıracağız ya, kendinizi tekerlekli sandalyede eliniz kolunuz ayağınız tutmayan bir şekilde, sadece konuşan bir vaziyette ve o da sesiniz çok bağıra bağıra, şu anda benim yaptığım gibi değil de sesiniz çok çıkmıyor gibi düşünün. Yani şöyle konuştuğunuzu düşünün. Onlar hemen o merhametli, şefkatli ses tonuna da girerlerdi. Bir tanem lütfen bir bardak su verebilir misin? Eşinize mesela hitabınız. Ya da çocuğunuza, yavrucuğum bana bir bardak su verebilir misiniz? Tek yaptırımınız bu gibi düşünün. Neyi sağlıyorlardı bizim için? Gönle girmeyi. Gönülden ona bir şey söylemeyi. Dolayısıyla elinizde tek yaptırım şeyi sözünüz. Gönle girdiyseniz söz ala kese savaşı, söz ala bitire başı, söz ala ağla aşı, yağ ile bal ede bir söz, yağ ile bal edecekti onu. Ve icraat gerçek olacaktı, yaptıracaktınız. Hani şiddet sadece zavallıların, güçsüzlerin, çaresizlerin uyguladığı bir şey. Şiddet deyince tabii aklımıza ilk gelen darbe değil mi? Yani şiddetli bir böyle bir vuruş, bir yumruk. Hayır. O zaten zirvesi. Ama yaraların en büyüğü dil yarası. En büyük insan lekesi dil lekesi. Söz lekesi çıkmıyor. Dayakla ilgili o moraran, kızaran, kanayan yer tekrar vücut onu rehabilite ediyor. Ama kalpte bir yara olduğunda o asla iyileşmiyor, unutulmuyor. Onun için hani aile içi şiddet dediğimizde önce dil yarasını oluşturmamaya, dili doğru ve güzel kullanmaya, olumlu kullanmaya, olumlu kelimelerle, olumlu cümlelerle konuşmaya, muhabbeti artıran bir tarzda konuşmaya riayet etmemiz gerekiyor aziz dostlarım. Yine çok önemli unsurlardan bir tanesi sadece sözel şiddet değil, fiziki şiddetin de olması durumunda. Burada çok yürek yaralayan bir Anadolu hanımefendisi, genç bir kızımız, bir 15 yıl önce falan bir aile koçluğunu yapmıştım. Hocam dedi, daha dedi istemeye gelecek, biz daha konuşuyoruz. Masada bana bir yumruk atmıştı. Dedim ilk sinyali vermiş. Ama dedi beni çok seviyordu. İşte hanımefendinin zehabı böyle oluyor. Psikolojinin altın bir kuralı, nasıl başlarsa öyle devam eder. Huy çıkar, can çıkmaz. Bir insan kendini kaybediyorsa, Bir insan zıvanadan çıkıyorsa, bir insan şiddete başvuruyorsa daha sonra da başvuracak demektir yani. Uyuşturucu kullanan ve daha sonra terapi olup bundan kurtulan arkadaşlarımız her zaman şöyle söylerler. Hocam her an başlama riski vardır. Onun için o ortamlardan kendimizi uzak tutarız. Aa, kurban olayım Rabbim. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Yani yaklaşmayın bile demesi bundan dolayı. Hani içkiyi içmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın ama zinaya yaklaşmayın bile. Çünkü yaklaştığımız ortamda kendimizi koruma ihtimali bizim imkanımız olmayabiliyor. Çok önemli unsurlardan bir tanesi eşlerin zevklerindeki, zevk unsurlarındaki ayrılık. Yani ev döşemesiyle alakalı, araba alınmasıyla alakalı, kıyafetle alakalı, yemekle alakalı zevklerindeki ayrılıklar, zevk ayrılıkları. Bu da bir küfüvveti etkileyen ve denkliğe zarar veren unsurlardan bir tanesi aziz dostlarım. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir ayrılık olduğunda çok sevdiğim bir arkadaşım yıllar önce evleniyorlar. Kayınpederi vefat etmiş. Kayınvalidesi, eşi ve kendisi kalacaklar evde. Yani böyle bir birliktelik. Eve geldim diyor balayından sonraki bir hafta sonu. İlk geldiğimde diyor masada 3 tane opera bileti ve ben diyor operadan nefret ederim yani. Ama daha ilk haftaları evliliğinin eşi öyle bir şey almış ve gittim diyor ve söyledim ki bir tanem ne kadar iyi düşünmüşsün, benim opera sevdiğimi nereden anladın? Harika hocam diyor, ondan sonra her ay operaya gitmeye başladık diyor. Ama diyor pişman değilim, ben oraya terapi yapıyorum diyor kendime, meditasyon yapıyorum diyor, uyuyorum diyor. Zaten diyor ortam boş karanlık ve gidiyoruz diyor, bir sorun yok. Yani buradaki o ayrılıkları bir birlikteliğe dönüştüren bir anlayışa, empatiye dönüştürebiliriz. Can dostlarım, bu haftalık bu kadar diyelim. İlk başta da söylemiştim. Çok fazla boşanma sebeplerimiz var ama çok fazla da çözüm yollarımız da var. İnşallah 52. programda, 2019'un son programında elimizden geldiğince bu unsurları sizlerle paylaşmaya gayret ederiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Yuvanız mutlulukla dolsun diyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlarım.